Ayrım 9.
Artık bir genç kız olmak düşüncesini Nihal'i zevkinden şaşırttı. Mürebbiyesinin yüzüne baktı. Yaşlı kız buna karşıydı. Bihter'e diyordu ki, ''Ama madam, sanıyorum ki pek erken. Fransa'da bu kadar çocuklar bahçede çember çevirir. Nihal'in eteklerini uzatmak için hiç olmazsa 2 yıl daha beklemek gerekir.'' Bihter gülerek karşılık verdi. Evet, Fransa'da ve genel olarak Avrupa'da, üstelik bizde, Beyoğlu'nda. Ancak bizde Nihal artık sokağa açık bile çıkamayacak. Değil mi Nihal? Çık bir çarşaf. Nihal çarşaf düşüncesine çıldırdı. Ellerini çırpıyordu. Mürebbiyesine koştu. Oh, çarşaf, çarşaf. Sonra bu sevinç arasında birden ağzından bir şey çıktı. Bihter'e, babamıza söylersiniz değil mi? Dedi. Bihter evin düzenini değiştirmek istiyordu. Artık Nihal'le hep bu konu üzerinde görüşüyorlardı. Bütün tasarladıklarına Nihal'i ortak ediyor, yapılacak şeyler için Nihal'e ''Değil mi, öyle yaparız değil mi?'' diyordu. Birlikte gezeceklerdi. Bihter, Nihal'in giysiye ilişkin bütün şeylerini gözetecekti. Bu kışı geçirdikten sonra bir gün baharda kağıthaneye yaşmakla gideceklerdi. Bihter hemen hayalinde doğuveren bu yaşma Nihal'e anlatıyor, o bütün kadınlık için uyanmaya başlayan duygularının ilk açılışıyla dinliyor, ruhunu sarhoş eden bu süslü şeyler, şu küçük, düzgün sıralı dişleriyle, ince kırmızı dudaklarıyla, insanı tuhaf bir sıcaklıkla ısıtan gülümsemesiyle, öter gibi sesiyle betimleyen güzel ağızda bir başkalık alıyordu. Sonra genç kadının çevresinde öyle uçacak gibi çok hafif bir bahar esişi, şuh bir menekşe havası vardı ki, Nihal'in ince duygusal kimliği buharlaşmaya hazır bir çiğ damlası gibi erir, sanki onun benliğinde emilirdi. O zaman bu genç kadınla, bu daha yeni bir genç kız olacak çocuk ruhlarına birden bir kanat vuruşuyla bir sevinç ufkunu atan süsü tasarımlar arasında öpüşürlerdi. ''Bey babanız geliyor.'' Nesrin'in sesi bu haberi atınca birden soğuk bir ürperiş Nihal'i sarsardı. Dudaklarını çeker, kendisini sarhoş eden güzel kokulu havadan yabancı bir ufka düşmüş bir kuş ürkekliğiyle kaçmak ister, sanki zehirli bir esintiden kurtulmak için acele ederdi. Eylül sonlarıydı. Bir gün sofrada Adnan Bey dedi ki, ''Nihal, Matmazel'den haber aldım ki derslerinize çoktan başlamışsınız. Türkçe'ye ne vakit başlayacağız?'' Hani ya birçok niyetlerimiz vardı ki unutmuş görünüyorsun. Nihal'in Türkçesinde hemen tamamıyla Adnan Bey çalışmıştı. Bu ona eski, yeni, manzum, düz yazı seçme parçalar yazdırılacak, seçme yazılardan 2 defter meydana getirilecek, bunlar okutturulacak, açıklanacak, bir yandan da Nihal'in mümkün değil düzgünleştirilemeyen imlasında bir çıkal yol aranacaktı, bulunacaktı. Adnan Bey ta öteden beri okuduklarında parçalar çizmiş, Nihal'i o düşünen defterine hazırlıklar oluşturmuştu. Nihal günlerce babasının bu sözünü unutmuş göründü. Adnan Bey de unutmuş gibiydi. Ama yeniden babasıyla baş başa saatlerce o küçük çalışma odasında kalmak olasılığı öyle bir şeydi ki Nihal'in o akşamdan sonra düşüncesini terk etmedi. Nihal gene kendince istenip gerekli görülen bu babasından uzaklık içinde uzun bir kışın kara günlerini kafesinde güneşler düşünerek geçiren bir kanarya gibiydi. Bir gece yemekten sonra Adnan Bey ile Bihter Nihal'in odaya o ne kadar zamandan beri uzak kalmakta direndiğini sezdikleri çalışma odasına girdiğini gördüler. Adnan Bey gülerek ''Ders mi?'' dedi Nihal. ''Evet, eğer isterseniz.'' karşılığını verdi. Bu gece dersler başladı ama babayla kızın arasında o eski içtenlilik, o eski senli benli olmayış yoktu. Şimdi aralarında bir şey eksilmiş gibiydi. Hayır, daha doğrusu fazlaydı. Bir üçüncü vardı. İlk geceleri o eski içtenlilik sıcaklığını bulmak için her ikisinin çabasıyla dersler gidiyordu. Nihal küçük titrek sesiyle bir küçük manzumeyi okumaya çalıştıkça üstelik hep birlikte gülüyorlardı. O mümkün değil, Nazm'ın müzikal hareketini anlayamıyordu. Adnan Bey diyordu ki, ama Nihal, şaşırıyorum, niçin anlamıyorsun? Fransızca Nazım'ları pek güzel okuyorsun, ayrıca müzisyensin. Nazım'da ölçü, sözcüklerin birbirine yakınlık ve uyumluluğundan ortaya çıkan müzikten başka bir şey değil. O zaman efail ve tefaili açıklamaya başlar, o anlatırken Bihter'le Nihal uzaktan bakışarak gülerlerdi. Nihal'in beceriksizlikleri derslerin can sıkan ciddiliğine böyle ara sıra neşeler serperdi. Sonra bir gece Nihal sanki bir içgüdüyle ölçüyü düzenli okumaya başlayınca artık başlıca görünecek şey kalmamış oldu. Yavaş yavaş derslerin üstünde esnemek isteği veren bir hava uçmaya başladı. Buna kim sebepti? Şimdi ara sıra Bihter'e bakarak bitirmek için acele eden Adnan Bey mi, kimi zaman eline vakit geçirmek için aldığı kitabı ağzına tutarak esneyen Bihter mi? Üstelik bir zamanlar ruhunun en yakını olan bu odada şimdi fazlalığını sezerek ikide bir de defterini hemen fırlatıp kaçmak isteklerini duyan Nihal mi? Dersler artık toparlaşmaya, hasta bir çocuk dermansızlığıyla emeklemeye başlıyordu. Bir gece Adnan Bey ufak bir baş ağrısı sebep oldu. Bu gece ders kalsın denildi. Ondan sonra dersler unutulmuş oldu. Genç kız olmak üzere bulunan çocukların ayrıcalı bir dönemi vardır ki, o sırada bu zayıf, yepelek yaratıklarda bir kadınlık hazırlayan hayatın belli belirsiz gelişmeleri görülür. Bu dönem tinsel, bedensel değişikliklerle başlar. Çocukta sebepsiz herkesten bir ürkeklik, bir kaçınmak, gürelik göze çarpar. Ondan artık oyun zamanı geçmiş bir kedi yavrusunun vahşilikleri uyanır. Size eskisi gibi çocuk da sevinç ve neşeyle elini uzatamaz. Yanınıza o eski teslimliğiyle sokulamaz. Babasına dudaklarını uzatışında bile bir soğuk ürpertinin akışı vardır. Konuşmalarında biraz daha ihtiyatlıdır. Gülerken kızarıverir. Soluklanma havasının içinde gariplik, yabancılık veren bir yeni esintinin dalgaları vardır. O zaman kaçar, ıssız köşeler arar. Uzun uzun düşüncelere dalar. Kendisinde bir başkalık duyar ama bunun ne olduğunu bilmez. Yalnız anlar ki artık bir çocuk değildir. Yeni bir kimlik mayası, tutulamayan bir gelişme gücüyle bu çocuk vücudunu parçalayıp taşmak, bir şiddetli coşuşla dışa çıkmak ve artık hükmeder olmak ister. Bu olay çocuğun isteme dileme duygusundan, elinde olabilme gücünden dışarıda bir şeydir ki kendi kendine tabiatın belirdiği değişme çizgisini izler. Çocuk bedeninde garip bir şeyin, ne olduğu anlaşılmaz bir hastalığın yürüdüğünü, ilerlediğini, bütün öz benliğini dolaştığını duyar. O zaman ona yürüyüşünde, konuşuşunda, gülüşünde, bütün dışla olan ilişkilerinde korkaklıklar, beceriksizlikler gelir. Birden tutum ve davranışında zariflik ve normallikten bir şey eksilmiş sanılır. Boyu olması gerekenden uzun, bedeni oranın dışında ince gibidir. Yürürken uzun bacaklarının üstünde orantısız bir gövdeyle yürüyen bir kuş hali vardır. Elini uzatışında, başını tutuşunda o eski hoş düzen kaybolmuştur. Kendine özgü durumlarını yitirmiş de daha yakışacak durumlar bulamamış bir beden halindedir. Sözlerinin arasında birden kızarışları vardır. Neden olduğu bilinmez. Bu kendiliğinden taşan sıkıntılara üstünlük de çalamaz. O zaman herkesten uzak kalmak ister. Büyüklerinin arasında bulunmak yürekliliğini gösteremez. Çocukların arasında kalmaktan utanır. Uykularında kara basanlar, ateşlenmeler vardır. Geceleri birden uyanışları içinde ölümü düşünür. Korkar, yorganının altına sokularak titrer. Bu öyle bir dönemdir ki çocukların bilgi, sezgi, öğrenme duygularında yeni ufuklar açar. Onlara kimseye bir şey söylemeksizin, hiçbir yerde bir belirti olmaksızın, birdenbire kendi kendine o zamana kadar tamamıyla anlaşılamayan binlerce şeyler bir anlatım genişliği kazanır. Birçok gerçekleri anlayıvermiş bulunurlar. Bu bilgi, sezgi, öğrenme nasıl bir dolaylı elde etmeler sonucuyla böyle birkaç aylık bir dönem içinde meydana geliverir? Bunu tanımlamak mümkün değildir. Denebilir ki bu sırada yeni gelişen kimlik, genç kız kimliği, o eski çocuk kimliğine yeni yeni bilgiler getirmiş her şey için işte budur diyen sesiyle o vakte kadar bulutlar altında şöyle bir göz gezdirilen sayfaların üzerine büyülü bir ışık dökmüştür. Nihal yaşamasının bu dönemindeydi. Dersler böyle duraklamalara uğrayıverince babasının yeniden başlamak için bir şey söylemediğine kin duymakla birlikte gizli bir memnunluk da duydu. O artık Bihter'le babasının yanında özellikle kendisinden başka kimse yokken ilk zamanların sıkıntısına benzemeyen bir şey, neredeyse bir utanma duyuyordu. Kış yağmurlarıyla karlarıyla gelmişti. Bihter'le Nihal bir açık havayı bekliyorlardı. Beyoğlu'na gidilecek, aylardan beri tasarlanan şeyler özellikle Nihal'in ilk çarşafı için kumaş alınacaktı. Açık sarı yalıdan artık bir haber gelme zamanı yaklaşmıştı. Bihter Nihal'e vaat etmişti ki o haber gelip de Peyker'in mini mini bebeğini görmek için oraya gitmek gerekince Nihal bir çocuk değil bir genç kız kimliğiyle gidecekti. Kaç gündür Nihal merak ediyor, böyle her gün yağmur bahanesiyle inilemeyecek olursa çarşafın yetişmeyeceğinden korkuyordu. Bugün neyse sonunda havada bir izin vardı. Artık ineceklerdi. Adnan Bey sabahtan beri gülümseyerek tuhaf bir bakışla ''Aman Nihal Hanım'ın çarşafı unutulmasın.'' diyor. Behlül amcasının cümlesine görüşler, düşünceler ekliyordu. ''Artık işimiz var. Evin içinde yeni bir hanım ortaya çıkacak. Nihal Hanım. İşleri, davranışları bütünüyle değiştirmeli. Hele ben artık kavga etmeyeceğiz. O eski yaramaz çocuğa ikide bir de çıkışılmayacak. Şimdi güler yüzlü, iltifatı kazanılacak bir hanıma karşı yapılan yaltaklıklar gerekli değil mi Nihal? Ah, bağışlayınız, değil mi küçük hanımefendi?'' Behlül ayağa kalkıyor, Nihal'in karşısında tuhaf durumlarla eğilerek yapmacıklı ciddilikler sesiyle soruyordu. ''Küçük hanımefendi bugün iyi midirler? Küçük hanımefendi parmaklarının ucunu öpmek için bana izin verirler mi? Küçük hanımefendi mini mini bir gülümsemeyle tuhaflıklarımdan zevk aldığını işaret etmeye tenezzül buyururlar mı?'' Nihal kızarak gülümsüyordu. Behlül ekledi. ''Küçük hanımefendi gene ara sıra odama gelip bir parça kavga etmek için lütufta bulunacaklar mı?'' Sonra birden Bihter'e döndü. ''Yenge, çarşafın rengi ne olacak? Bakınız benim aklıma nasıl bir şey geliyor. Bir ilk çarşaf olacak. Şu halde göze çarpar bir şey olmalı. Bir renk ki geçenlerin zorla bakışını üstüne çeksin. Örneğin sarı ama sapsarı. Çiğ, hani ya gözleri ısıran sarı. İstanbul'a şık bir kanarya armağan edelim. Matmazel de Korto'nun da bu renge salt özellikle merakı var. Değil mi Nihal? Hani ya bir yaz sapsarı bir kumaştan gömlek yapmıştı.'' Nihal gözlerinde bir çekişme kıvılcımıyla karşılık verdi. ''Yok, bu konuda sizin zevkinize başvuralım. Kırmızı bir kravatınız vardı ki üzerindeki yeşil mineli iğnenizle koca bir domatese benzerdi.'' Adnan Bey, ''Kavga başlıyor.'' dedi. Behlül hiç duraklamadan karşılık verdi. ''O kravat o kadar hoşunuza gittiyse Matmazel de Korto'na armağan edelim. Sarı gömleğinin üstüne takar.'' Nihal, ''Aman ne büyük özveri.'' dedi. ''Yazık olur. O size o kadar yakışıyor ve size yakışan şeylere o kadar az rastlanıyor ki.'' Bihter kötüye gitmek yoluna giren kavganın arasına girdi. ''Nihal, hazırlanmayacak olursan vapuru kaçıracağız. Beşir birlikte geliyor değil mi?'' Bugün artık çarşafa girmek düşüncesi kafasına yerleştikten sonra Nihal gene kısa koyu lacivert çayaktan giysisiyle ta dizlerinden aşağı kadar dökülen paltosuyla kendisini sokakta çıplak sanıyordu. İlk kez olarak hemen Bihter'in boyuna yaklaşan ince boyuyla sokakta açık bulunmaktan sıkıldı. Bihter'in yanında yürümesini tam düzenleyemiyor, kendisini gereğinden çok öne geçmiş buluyor. Sonra yanından ayrılmaya çalıştıkça onun düzgün yürüyüşünden kendi yürüyüşüne bir sakatlık, usulden düşen bir ezgiye özgü bir ölçüsüzlük geçiyordu. Ve vakitsiz genç kız oluvermekten doğan bu beceriksizlikleri ona vahşi bir güzellik, garip bir hoşluk veriyordu. Alınacak birçok şeyleri vardı. Nihal eski giysilerinden hiçbirini alıkoymak istemiyordu. Ona her şey yeniden yapılacak, hele geçen yılın birden kısalıveren şeyleri hep Cemile'ye verilecekti. Nihal'de bir kadınlık hevesi uyanıyor, ona o vakte kadar düşünülmemiş şeyler için istek veriyordu. Utanarak Bihter'den kokular istedi. Çamaşırları için susen tohumundan yastıklara hevesini saklayamadı. Dükkandan dükkana dolaştıkça yeni yeni istekleri ortaya çıkıyor, Beşir'in ellerindeki küçük paketler taşınamayacak bir dereceye geliyordu. Nihal için bu güzel şeyler alındıkça Beşir'de de bir mutluluğun hazzı uyanıyor, gözleriyle Nihal'e düşünceler veriyordu. Bir ara tüllerle, kurdelelerle siyah bir büyük güle benzeyen bir şemsiyeyi gösterdi. Yavaşça, "Şemsiye," dedi. "Küçük hanım şemsiye almadınız." Sonra çarşaf için kumaşların karşısında düşünülürken o hep çekingen sesiyle cesaret edemeyen ellerinin korkak dokunmalarıyla bu düşüncelere karışıyor. Eğilerek ötede başka bir tezgahta başka hanımların karar verdikleri lacivert üzerine ince limon küfü çizgilerle bir kumaş göstererek yavaşça Nihal'e "Bakınız ne güzel, ondan alsanıza," diyordu. Birden Nihal sabırsızlandı. "Aman Beşir, susacak mısın? Bir çarşaflık düşünüyoruz," dedi. Beşir çekildi. Onun böyle çekilişinde sokulmaya çalışırken kafasında vurulmuş bir kedi mazlumluğu vardı. Ve bu mazlumlukta birden öyle bir acılık buldu ki Nihal hemen pişman oldu. Beşir'e bakarak "O kadar hoşuna gittiyse giysiyi ondan yaparız," dedi. O kumaşı Bihter de fena bulmuyordu. "Aferin Beşir," diyordu. Çarşaftan önce ona karar verdiler. Sonunda çarşafın da şu küçük parlak benekli siyahtan olmasında görüş birliğine varıldı. Beşir paketlerin hepsini yüklenmek istiyordu. Onlar razı olmadılar. Bir araba getirildi. Daha o kadar yerlere uğranacaktı ki. Bihter, değil mi Nihal, diyordu. Terziden sonra büyük salon için Patriano'dan bir görüş alırız. Son vapura ancak yetişebildiler. Nihal o vakte kadar Beyoğlu'na inmekten bu denli mutlu olmamıştı. Yanlarında paketler koca bir yığın oluşturuyordu. Nihal'in hemen bütün istedikleri alınmıştı. Bihter sadece Peyker'in çocuğuna armağan edilmek üzere Patriano'ya mavi pelüşler içinde zarif bir beşik ısmarlamakla yetinmişti. Bir ara kamerada yalnız kaldıkları vakit mutluluğunun taşı veren bir atılımıyla Nihal Bihter'e sokuldu ve ta dudaklarının yanından çenesinin üstünden öperek ''Sizi bugün her vakitinden çok seviyorum.'' dedi. Nihal'in genç kız kılığına girme töreni bu yeni hayatın bir açılış töreni çeşidinden yapıldı. Sonunda açık sarı boyalı yalıdan beklenen haber alınmıştı. Bugün Bihter'le Nihal oraya gideceklerdi. Kasım ayının bahar anıları veren günlerinden biriydi. Adnan Bey ile Behlül aşağıda büyük salonda bekliyorlardı. Bu hazırlık o kadar uzun sürmüştü ki ikisi de sabırsızlanıyorlardı. Bir ara yukarıdan Bülent'in sesi işitildi. Aşağıdakilere soruyordu. Hazır mısınız? Biz geliyoruz. Oh, ablamı görmeyi. Yukarıda küçük bir telaş, kahkahalar arasında fısıltılar, Nesin'in ah canım, meğerse koca kız olmuş diyen sesi vardı. Sonra Bülent'in koştuğu duyuldu. Bülent bağırıyordu. Bırak Şahiste, ben onunla bayrak yapacağım. Bayraksız alay olur mu? Neyse, merdiven gıcırdadı. En önde küçük beyninin içinde doğan bayrakla, heybetli bir sancaktar durumuyla bedenini büyüte büyüte yürümeye çalışan Bülent alayı açıyordu. Bu bayrak, Nihal'in arkasından çıkarılan kısa giysinin Adnan Bey'in bastonuna takılmasıyla yapılmıştı. Bülent onu omzuna almış, dalgalandırarak yürüyordu. ''Kimse kalmasın, yolu kapamayınız, alay geçecek. Ah, bir de trompet olsaydı!'' Nihal ile Bihter arkadan geliyorlardı. Daha sonra kolunda Nihal'in çarşafıyla o iri siyah güle benzeyen şemsiyesi, Beşir ve hepsinin yüzünde geniş bir gülümsemeyle Şayeste, Nesrin, Cemil'e geliyorlardı. Bülent'in gürültüsüyle Şakire Hanım bile Hacı Necip'in dönme dolabının önünde bırakarak salonun kapısından bakıyor ve Nihal'i bu yapıda artık bir genç kız kılığında görmekten duygulanarak gözlerinin ucunu siliyordu. Adnan Bey ile Behlül ayağa kalkmışlar, gülümseyerek bekliyorlardı. Nihal son basamaktan inip de bir adım daha atmaya cesaret edemiyormuşçasına durunca Behlül, ''Oh!'' dedi. ''Bu kim? Bu küçük, zarif, ince hanım kim? Sizi inandırmak isterim ki tanımıyorum.'' Bihter gülerek, ''Sizi tanıtayım, Nihal Hanım.'' dedi. Bülent şimdi sevincinden çıldırıyordu. Bayrağı bir yana, bastonunu bir yana fırlatıyor, hopluya hopluya ablasının çevresinde dönerek ''Nihal Hanım, Nihal Hanım!'' diye bağırıyor. Sonra yanına yöresine bir göz gezdirerek, sanki bütün dünyayı haberli etmek isteyen bir ilan barosu gibi mini mini sesinin en yüksek perdesiyle ekliyordu. ''Artık hep Nihal Hanım denecek, anlıyor musunuz? Kim sadece Nihal derse defterine 500 kez Nihal Hanım yazacak, değil mi Matmazel?'' Matmazel de Korton en arkada daha merdivende gülümsüyordu. Nihal iki adım attı. Şimdi salonun boş yerinde her türlü engelden arınık, bütün ince ve uzun boyunun zarifliğiyle büsbütün meydandaydı. Behlül onu tanımamakta haklıydı. Bihter'in sanatlı elinden o değişerek çıkmıştı. Ne tam bir kız ne de daha çocuk dedirtmeyecek bir kılık bulunmuştu. Eteğinde ufak, belli belirsiz, inceliğine oranla uzun duran boyunun fazlalığına çocuk hafifliği veren bir kısalık bırakılmıştı. Açık limon gazlar üzerine geçirilmiş danterler ta sırtından başlayarak kollarının altında dolaşmış, Nihal'in daha genişlememiş gövdesiyle göğsünü bir cepkenin bolluklarında saklamıştı. Yakasından inerek bu cepkenin arasında sıra sıra sarmallarla dökülen, gene açık limon gaz kalabalıkları altında bu daha çocuk göğsünün ayrılığı gözden gizlenmişti. Bütün pipeklerin sana oyunları belirsiz dolgunluklar varsaydırıyordu. Nihal'in uzun saçları çocukluğundan bir anı olarak arkasına salıverilmiş, yalnız altında düz kesilerek iki yandan alınan bir demetle tepesinin üstünde bir küçük topuz ancak peçesiyle çarşafını tutacak kadar bir şey yapılmıştı. Nihal alnını babasına uzattı. Behlül'e yalnız elini uzatıyordu. O buna karşı çıktı. ''Yalnız bu kadar mı?'' diyordu. ''Demek artık küçük hanımefendiyle bayramlarda öpüşülemeyecek.'' Nihal dudaklarını vurarak, başını biraz eğerek, gözleriyle ''Öyle'' dedi. Bihter çarşaflanmıştı. ''Hadi Nihal'' diyordu. ''Çarşafını, asıl çarşafını görsünler.'' Şimdi Beşir koşmuştu. Şayeste, Nesrin, Nihal'in başına üşüştüler. Şakire Hanım bile salona iki adım daha attı. Bülent elinde Nihal'in peçesiyle acele ediyordu. Bihter yetişti. Peçeyi ta alnının üstünde biraz büzerek kabarıkça eleştirdi. Nesrin bir firketi elde Nihal'in eldivenini ilikliyordu. Sonra birden hep çekildiler ve bu kez Nihal çarşafın gözleri aldatan çizgileri altında daha bir çocuk haliyle değil ince bir genç kız boybosunu dementiliyle ortadan kaldı. O zaman Behlül koştu. Şimdi eğilerek kollarının bacaklarının türlü türlü tuhaf hareketleriyle selamlar çizerek onu kolunu sunmak istiyordu. Bülent sıçrıyor, ablasının boynuna sarılmak, onu bu halinde öpmek için diretiyordu. Nihal eğildi, yeni çarşafının bozulmasına, peçesinin buruşmasına önem vermeyerek Bülent'le dudak dudağa uzun uzun birbirini hırpalayarak öpüştüler. Şakire Hanım artık açıkça ağlıyordu. Behlül, yürüsün de görelim diyordu, değil mi yenge? Asıl çarşafın içinde yürüyebilmeli. Bu öyle ince bir sanattır ki bir kadının bütün ayrıcalığı zarifliğini gösteriverir. Nihal elinde şemsiyesiyle ilerledi. Ama hep bana bakıyorsunuz diyordu. Elbette şaşırırım. Behlül şimdi tek gözlüğünü takmış eğilerek geniş dans ediyor, sanılan adımlarla Nihal'i süzerek arkasından gidiyordu. Olmuyor zavallı Nihal, olmuyor diyordu. Nihal'in yürüyüşünde biraz fazla acele, adımlarının genişliğinde biraz düzenliliği bozan bir fazlalık vardı. Ellerini nereye koyacağında şaşkınlık içinde gibiydi. O zaman Behlül taklidini yaptı. Kollarını çekerek, ellerini sarkıtarak garip, tuhaf bir durumla Nihal'in yürüyüşünün bütün beceriksizliklerini ödünç alan bir taklitle yürüyor. ''İşte böyle yürüyorsun.'' diyordu. Sonra yengesini yürütmek istedi. ''Oo, bakınız.'' dedi. ''Bu sanat yengemde bütün incelik noktasını bulmuş.'' Bihter, teşekkür ederim dedi. Ama kendimizi size beğendirmek için vaktimiz yok. Beşir çantaları aldın mı? Şahise nerede? Çarşafını giymeye mi gitti? Sonra Adnan Bey ile Behlül'e sordu. Size geliyorsunuz değil mi? 6. Behlül ayaklarını uzattı. Zorla gülen bir adam durumuyla başını arkasına salıvererek güldü. Of dedi. Bilir misin azizim, ağlamamak için gülüyorum. Bu yolda çocukça düşünceler bana ağlamak isteği verir. Kadınlar şiirli aşklar düşlerler ve aşklarında şiir ile mutlu olurlar. İşte güzel bir cümle. Bunun altına imzanı atar, edebiyat dergilerinden birine gönderirsin. Senin gibi binlerce saf insanlar vardır ki buna o ne güzel derler. Güzel. Belki ama doğru değil. Kadınlar şiirlerle dolu aşklar düşlerler. Evet, yüzde bilmem ne kadar. Herhalde çocukluğu oluşturacak kadın beyinlerinin içinde böyle açık lacivert bir gökyüzünün üstünde altın gülüşlerle sevda düşleri vardır. Ama bu düş yalnız oraya, o mini mini beyinlerin bulutlarına özgüdür. Hayatta, aşk hayatında kadınlara şiirden söz ederseniz ne yaparlar bilir misiniz? Gülerler ve içlerinden, üstelik belki açıktan açığa ahmak derler. Şiir? Lakin azizim, bu senin dediğin şey 15 yaşında pek iyidir. O zaman ağaçlarının arkasından parça parça güneşler akan sık ormanlarda gezintiler düşünülür. Mehtap gecelerinde sandalın kürekleri bırakılarak denizin tatlı şıpırtılarıyla gökyüzün çiçekleri arasında sonsuzluğa kadar uzayıp gidecek kendinden geçmeler hayal edilir. Daha bilir miyim? Ben o dönemi öyle acele ederek geçtim ki tamamıyla anımsayamıyorum. Ancak aşk, asıl aşk, gerçek hayatta aşk bunların hiçbiri değildir. Bunlar kadınları bir süre belki aldatır. Bir kez, iki kez, bilemedik üç kez bu düşlerle eğlenirler. Ama dördüncüsünde kesinlikle hayır. Bütün o şiirlere asılıp kalan kadınlar sonunda onu bulamayarak, çünkü o mümkün değil bulunamaz, bulunamamanın kırıklılığını ve üstelik ola ki bir gün bulmak umudunu saklamakla birlikte aşkta asıl aranan şeyi ararlar. Gerçek.